Zekeriya 6. bölüm 13 ve 14. ayetlerde evet Rabbin tapınağını kuracak olan odur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek, tahtında oturan kahin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak. Heldayın, Toviya'nın, Yedeya'nın, Sefenya oğlu Yoşiya'nın anısına taç Rabbin tapınağına konulacak der. Evet Rabbin tapınağını yapacak olan odur. Yoksulluktan ve hiçlik içinden çıkıp gelen Filiz kendisidir. Rabbin tapınağını kuracak olan odur sözü Mesih'in bin yıllık egemenliği sırasında Yeruşalim'de yapılacak olan tapınağı niteler. Mesih olan Rab İsa tahtında oturacak ve orada hüküm sürecek, aynı zamanda bir kahin olacaktır. Bu makamların ikisi de tek bir kişide toplanmış olacak. Bir anılma olsun diye bu taşlar Rabbin tapınağında bulunacak. Başkahin Yeşu bu taçları takmadı. Bu taşlar onun başına sadece taçlandırılışını sembolize etmek amacıyla konuldu. Evet Yahudi gelenekleri uyarınca bu taşlar sembol olarak tapınağın baş pencerelerine bir anı olarak yerleştirilirdi ve bunlar bakanlara Mesih'in geldiği zaman sadece bir kral değil ama aynı zamanda bir kahin olarak geleceğini de anımsatırdı. Zekeriya 6. bölüm 15. ayette uzaktakiler de gelip Rabbin tapınağının yapımında çalışacak. Böylece beni size her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Tanrınız Rabbin sözüne özenle uyarsanız bütün bunlar gerçekleşecektir der. Uzaktakiler gelip Rabbin tapınağında işçilik yapacaklar. Ünlü bir yorumcu olan Merrill Unger bu sözü şöyle yorumlar. Uzak Babil'den tapınak için kullanılacak altın ve gümüşleri getiren bu kişiler aynı zamanda tapınağın yapımında da görev alacaklardı. Zekeriya peygamber onların bu davranışlarını temel alarak gelecekte Yeruşalim'de tüm uluslar için bir dua evi olarak bina edilecek görkemli tapınağa dünyanın bütün uluslarından insanların tapınmaya ve armağanlarını sunmaya geleceklerini önceden bildiriyordu. Bin yıllık egemenlik döneminde dünya uluslarından birçok insanın Yeruşalim'deki tapınağa geleceğinden Yeşaya peygamber de söz ederek şöyle der. Yeşaya 2. bölüm 2. ayet. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Bu bölümün 12 ve 13. ayetlerinde Filiz denen Mesih'in tapınağı yeniden kuracağını gördük. İncelemekte olduğumuz bu 15. ayette de uzaktakilerin gelip Rabbin tapınağında işçilik yapacaklarını görüyoruz. Uluslar bu tapınağın içinde çalışacak. Diğer bir deyişle varlıklarını bu tapınağın içine getireceklerdir. Bu ayrımı burada kesinlikle belirtmemiz gerekir. Çünkü tapınağı Rabbin kendisi yapacak. Uluslar ise sadece içerisinde bulunacak altın ve gümüşü, her çeşit değerli şeyi bu tapınağın içerisine getireceklerdir. Yeşaya peygamber bu doğrultuda şöyle söyler. Yeşaya 56. bölüm 6 ve 7. ayetler. Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi kutsal tapınağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek. Çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. Ve beni size orduların Rabbinin gönderdiğini bileceksiniz. Bu söz açıkça şöyle diyor. Mesih Tanrı sözünün gerçekleştiğini kendisi kanıtlayacak ve belirleyecektir. Tanrımız Rabbin sözünü iyi dinlerseniz bunlar olacak. Bu sözün gerçekleşmesinin onların bu söze itaat edip etmemesine dayalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu peygamberlik Tanrı'nın sonsuz tasarı ve amacı içerisinde olan bir peygamberliktir. Tam tersine bu sözün gerçekleşmesinde onların alacağı pay onların imanına ve itaatine bağlı olacaktır. Eğer iman edip itaatle davranırlarsa bu sözün gerçekleşmesinde onlar da pay sahibi olacaklardır. Evet Zekeriya kitabının ilk büyük kesimini tamamlamış bulunuyoruz. Ancak bizim bu kitabı tarihin ve ön bildirilerin akışındaki doğru yerine oturtmamız gerekir. Bu bölüm içerisinde yolumuzu kaybetmek ve böylece kutsal yazılardaki en büyük derslerden birini ve Tanrı'nın kendi sözünde ortaya koyduğu en büyük prensiplerden birini kaçırmak mümkün olabilir. Bu nedenle peygamberlikler konusunda ders veren İncil öğretmenlerini bu küçük kitabı çok dikkatli bir şekilde okuyup araştırmaları konusunda uyarmak isterim. Böyle yapmak onları bazı büyük yorum hatalarına düşmekten alıkoyacaktır. Zekeriya peygamberin görümleri hayli sembolik olduğu için kolaylıkla bunların eski bir peygamberin rüya karışımı gördüğü silik birer karartı olduğunu söyleyenler çıkabilir. Bu görümlerin birbiriyle hiç alakası olmadığını düşünen bazı insanlar bunları istedikleri gibi yorumlama yoluna da gidebilmektedirler. Görümlerden birisini ele alıp içinde bulunduğu konseptten dışarı çıkararak tek başına yorumlama yoluna gitmek tehlikeli ve yanlış olur. Peygamberlikleri yorumlamada unutulmaması gereken bir prensibi burada bir kez daha size anımsatmak isterim. Kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü özel yoruma tabi tutulmamalıdır. Yani kutsal yazılarda bulunan herhangi bir peygamberlik sözü yorumlanacaksa, bu peygamberlikle ilgili diğer paralel peygamberliklere de gidilmeli ve yorum bu genel bakış açısından bakılarak yapılmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki Zekeriya peygamberin gördüğü bütün görümler birbirine bağlı ve birbiriyle ilgilidir. Bunlar o günkü koşul ve ortamlara hitap ettiği kadar tarih içerisinde de hitap ettiği çeşitli olaylar vardır. Örneğin İsrail ulusunu ele alırken bu ulusun sadece geçmiş tarihini ele almaz. Aynı zamanda geleceğini, gelecekte yaşayacağı olayları da ayrıntılarıyla ele alır. İsrail'in düşmanlarının nasıl büyük bir yenilgiye uğrayacakları, İsrail'in temizlenip yenilenerek kahinlik görevine yeniden başlaması ayrıntılarıyla açıklanır. Zekeriya kitabında şimdiye kadar incelediğimiz bölüm Mesih'in yeryüzüne kahin ve kral olarak gelişiyle son bulur. Bütün bunlar o günlerde tapınağı yeniden yapmaya başlayan, sürgünden geri dönen Yahudileri isteklendirmek ve gayrete getirmek amacıyla Tanrı'nın Zekeriya peygambere gösterdiği görümlerdi. Sürgünden dönen Yahudilerin yapmaya uğraştıkları tapınak sadece yavaş ve güçlükle ilerlemiyor ama aynı zamanda Süleyman peygamberin yaptırdığı o muhteşem tapınağın ve o dönemdeki putperest ulusların tapınaklarının karşısında çok küçük ve gösterişsiz bir tapınak gibi kalıyordu. Ama işte o dönemde İsrail barış içindeydi ve onlar için zaman tapınağı yeniden yapma zamanıydı. Şimdi dikkatinizi bu görümlerin taşıdığı üç yönlü anlama çekmek istiyorum. Birincisi o dönemde taşıdığı çağdaş anlam, ikincisi bugünkü anlamı ve üçüncüsü bütün her şeyin tamamlanmasıdır. Çağdaş anlam Zekeriya'nın o dönemdeki yerel ortam ve koşullarına hitap ediyor olmasıdır. Peygamber o günlerde halkı arasındaki sorunlara hitap ederek konuşmaktaydı. Halkını yılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarır. Onları alevlendirir ve yapmakta olduğu tapınağın Tanrı'nın sonsuz amaç ve planı çerçevesinde olduğunu bilmelerini ister. Evet, onların yapmakta oldukları bu küçük tapınak sonuçta İsa Mesih'in kendisi tarafından yapılacak olan bin yıllık dönem tapınağına bir kapı açar. Bugünkü anlamı ise adından da anlaşılacağı gibi bugün yaşayan bizlere ne söylemek istediğidir. Sizin de bildiğiniz gibi Tanrı sözü 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayette şöyle yazar. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bütün bu kutsal yazıların her buyruğu günümüzde bizlere hitap etmiyorsa da bunların bize söyleyeceği bir mesajı var. Örneğin Tanrı bizden bir tapınak yapmamızı istemedi. Bundan yıllar önce okuduğum bir yazıda Amerika'dan pek çok Mesih inanlısının tapınağın yapımında kullanılması amacıyla İsrail'e çeşitli mermer ve yapı taşları göndermeye çalıştığını duydum. Aslında bu çok saçma bir düşünce. Bizim işimiz tapınağın yapımında kullansınlar diye İsrail'e mermer ihraç etmek değil. Bizim işimiz çağların kayasıyla elle kesilmemiş taş olan Mesih ile ilgili haberi onlara iletmektir. Daniel 2. bölüm 45. ayette İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir der. Kendisi taş ve de özellikle çağların kayası olan İsa Mesih yine kendisiyle ilgili olarak İncil'de şu çarpıcı açıklamada bulunur. Matta 21. bölüm 44. ayet. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Eğer onun üzerine düşmüyorsak gelin tövbe ederek bu lütuf çağında bu kurtarıcıya iman edin. Eğer bu çağda ona iman etmezsek gelecekte bir gün onun yargısıyla karşı karşıya kalacağız. Önceki programlarımızda Tanrı'nın Babil, Asur, Med, Pers ve Grek Makedon imparatorluklarını yargıladığını gördük. Bütün bu imparatorluklar tarih sahnesinden bir bir gelip geçti. Sevgili dostum, Tanrı'nın bugünkü insanlık tarihinde yavaş yavaş ilerlemekte olduğunu fark ediyor musunuz? Tanrı'nın insanlarımızı ve dünya uluslarını yargılamakta olduğunu fark ediyor musunuz? İnsanlar boş yere savaşıp yok olup gidiyorlar. Terörle mücadeleye ayrılan onca para çok daha yararlı yerlere harcanabilir. Birçok kişiye yeni iş imkanları yaratabilirdi. Günlük televizyon, radyo ve gazete haberlerini izlerseniz moraliniz bozulur. Keyfiniz kaçar. Bunun yanı sıra beyniniz de yıkanmış olacaktır. Dünya uluslarının yönetimindekilere baktığınızda hiçbir umut ışığı göremiyorsunuz. Hepsi siyasi, hesap ve çıkar peşinde. Bunların hiçbirinin şu anda bizim yararımıza yapabileceği hiçbir şey yok. Zekeriya peygamberin görümlerine bakarak Tanrı'nın bu görümler aracılığıyla bir şeyler söylemek isteyen o sessiz, küçük sesini işitiyorsunuzdur. Bu görümlerin hiçbiri boş ve anlamsız değil. Bu görümler bize Tanrı'nın amaçladığı şeyi gerçekleştireceğini ve Tanrı'dan bu amaçlarını gerçekleştirmek için insanlık tarihi içerisinde hareket etmekte olduğunu gösterir. Bu üç yönlü anlamın üçüncüsü de her şeyin tamamlanacağıdır. İnsanlık tarihi peygamberlik kanallarından aka aka ilerlemekte ve yol almaktadır. Burada Zekeriya kitabında 6. bölümün 12. ayetine bir kez daha değinmek isterim. Şöyle diyor 12. ayet. Orduların Rabbi şöyle söyleyip diyor. İşte adı Filiz olan adam ve o durduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracaktır. Buradaki Filiz İsa Mesih'ten başkası değil. İsa Mesih bizim uğrumuzda çarmı üzerinde ölen, kuru topraktan çıkan körpe kök sürgünüdür. Ama o yeryüzünde egemenlik sürmek için yeniden gelecek. Yeşaya 4. bölüm 2. ayet. O gün Rabbin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak. Ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak der. O kendi tahtında oturmuş bir kahin olacaktır. Bu şeyleri bilmek, olayları doğru bakış açısından değerlendirmemize yardımcı olur. Arka sokaklarda karanlık bir odada dua etmek için birkaç inanlı toplanmış olabilirsiniz. İsa Mesih'in adında bir araya geliyor ve onu yüceltmeye amaçlıyor olabilirsiniz. Ve onun isteğini yerine getirmeyi yürekten istiyorsanız, bu küçük dua toplantınızdan hiç kimse haberdar olmayabilir ama birkaç basit imanlı ile toplanıp da Tanrı'nın isteği içerisinde olmak ve yaşamak gösterişli televizyon vaazlarından ve kilise programlarından daha değerli ve önemli olabilir. Bu birçok insan için anlaşılması zor bir nokta. Çünkü dünya olaylarını hiçbir zaman Tanrı'nın zaman ve bakış açısından değerlendirmiyoruz. İşte bu küçük inanlılar topluluğu bir gün cennette bir araya gelip hep bir ağızla şu görkemli ilahiyi söyleyecek. Vahiy 5. bölüm 9 ve 10. ayetler. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. İlerlemekte olduğumuz hedef budur. Dünya onları değersiz görebilir. Birçok insan onları umursamayabilir. Ama her biri Tanrı'nın amacı ve planı içerisinde çok önemli ve değerlidir. Sizler Tanrı'nın amacı ve planı içerisinde değerlisiniz ve önemlisiniz. Zekeriya kitabının bu bölümü olayları Tanrı açısından görmemize yardımcı olacaktır. Kutsal yazılardaki bu çarpıcı ayetlerin hala bugün size ve bana söyleyeceği çok önemli mesajları var. Zekeriya 7. ve 8. bölümlerde benim tarihsel ara diye adlandırdığım konular bulunur. 7 ve 8. bölümlerde bulunan bu ara Hagay kitabında da benzer bir şekilde yer almaktadır. Bu peygamberliğin tam orta yerinde Hagay peygamber yasanın altında çalışan bir kahine danışmaya gönderilir. Bu temizlikle ve kirlilikle ilgili bir yasaydı. Ruhsal anlamda temiz olan herhangi bir şeyin temiz olmayan bir şeye değmesi o şeyi de temiz kılar mı sorusudur. Önümüzdeki soru. Tabii ki bu sorunun yanıtı hayırdı. Yine ruhsal anlamda temiz olmayan herhangi bir şeyin temiz olan bir şeye değmesi o şeyi kirletebilir miydi? Evet, kirletebilirdi. Zekeriya kitabının bu kesiminde aynı soruyu ancak biraz farklı bir açıdan yaklaşarak ele alacağız. Dinsel bir emirle yani oruçla ilgili bir soru karşımızdadır şimdi. Zekeriya 7. bölüm 1. ayet şöyle der. Kral Darius'un krallığının 4. yılının 9. ayı olan Kislev ayının 4. günü Rab Zekeriya'ya seslendi. Burada dikkati çeken şey yine Zekeriya peygamberin halkı için Rab'den yeni bir mesaj alacağı ve bu mesajın da çok önemli olacağıydı. Bunun kendisinden kaynaklanan bir mesaj olmayacağını Zekeriya Rab'bin sözü diyerek burada yeterince açıklamaktadır. Kral Darius'un 4. yılında 9. ayın yine Kislev ayının 4. gününde diyor. Bunu bugün kullandığımız miladi takvime uyarlarsak şöyle diyebiliriz. İsa'dan önce 4 Aralık 518 yılı. Hagay peygamber de kendi halkına çok pratik bir şekilde yine bu aynı dönem içerisinde konuşmaktaydı. Zekeriya 7. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Beytel halkı her şeye egemen Rabbin tapınağındaki kahinlerle peygamberlere yıllardır yaptığımız gibi 5. ay oruç tutup ağlayalım mı diye sormuş ve Rab'be yalvarmaları için Saraseri, Regem meleki ve adamlarını göndermişti diyor. Rab'bin evindeki kahinlere ve peygamberlere göndermişti. Burada geçen Rab'bin evi bir tapınaktan çok Beytel adıyla bilinen Efraim'de bulunan bir kasabanın adıdır. Beytel, Nebat'ın oğlu Kral Yerovam tarafından kurulan İsrail'in putperest tapınma merkezlerinden birisiydi. Diğer bir deyişle burada Beytel'den gönderilen bir delege bulunmaktaydı ve Beytel Rabbin evi demekti. Buraya Beytel adını Yakup verdi. Yakup hayatının bir döneminde Tanrı'dan, babasından ve kardeşi Esav'dan kaçtığını zannettiği bir zamanda bir gece bu yerde kaldı ve Tanrı ona bu gece bir görüm verdi. Bu görümden sonra Yakup bu yere ilişkin Yaratılış 28. bölüm 17. ayette şöyle dedi. Bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. Beytel İsrail'in kuzey krallığında bulunuyordu ve Kral Yoroam'ın tapınılması için altın buzağlardan birisini diktiği yerlerden biriydi. Gönderilmek için seçilen bu delegasyondaki insanlar İsrail'in Yahuda oymağından değildiler. Büyük bir olasılıkla Efraim oymağından olabilirler. Bu delegasyondaki insanların Beytel'den çıkıp gelmeleri İsrail'in sözde kayıp 10 oymağına ait kimselerin hiç de kayıp olmadıklarını, bunlardan bazılarının Beytel'de yaşadıklarını kanıtlar. Eğer Ezra kitabını dikkatle okuyacak olursanız, Babil'in sürgününden geri dönen Yahudilerden çoğunun İsrail'in kuzey krallığını oluşturan 10 oymağa ait yere, Celile Gölü'nün kuzeyinde yer alan kasabalara yerleştiklerini görürsünüz. Bütün geri dönenler arasında İsrail'in 12 oymağının tamamı bulunuyordu bulunmasına ama İsrail'e geri dönenlerin sayısı gerçekten azdı. Toplam olarak 60 bin kişi bile değildiler. Sevgili dostum, İsrail'in 10 kayıp oymağı diye bir şey yoktur. Tutsaklıktan geri dönen Yahudiler dedelerinin gelmiş oldukları köy ve kasabalara yerleşti ve bunların çoğu İsrail'in kuzey krallığı olan bölgeye tekrar yerleşmiştir. Babil sürgününden dönen ve çoğu Babil adı taşıyan bu Yahudiler atalarının toplanıp götürüldükleri köy ve kasabalara geri döndüler. Anglo-Saksonların ya da diğer herhangi bir ulusun bu kaybolan 10 oymağın yerini aldığını düşünüyorsanız kusura bakmayın, siz de kutsal yazılarda yolunu kaybetmiş biri olursunuz. Evet, siz kaybolmuş olabilirsiniz ama İsrail'in 10 oymağı kayıp değildir. Zekeriya 7. bölüm 3. ayette Rabbin tapınağındaki kahinlerle peygamberlere yıllardır yaptığımız gibi 5. ay oruç tutup ağlayalım mı diye sormuş ve Rabbe yalvarmaları için Saraseri, Regem Meleki ve adamlarını göndermişti. Bu adamlar Yarışilim'deki tapınakta görevli olan kahinlerle konuşmaya, onlara bir soru sormaya geldiler. Soru dinsel bir uygulamayla ilgiliydi. Dinsel bir uygulama doğru mu yoksa yanlış mı diye soracaklardı. Yahudi halkı Babil tutsaklığından önce oruç tutmaya başlamış ve tutsaklık dönemi boyunca da bu uygulamaya devam etmişti. 137. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon'u andıkça ağladık, çevredeki kavaklara birilerimizi astık der. Oturup ağlıyorlardı ve zamanla bu onlar için dinsel bir olay haline geldi. Aslında Tanrı onlara belirli günlerde oruç tutmayı emretmemişti. Onlara sadece 7 bayram günü verdi. Oruç tutmak kendi düşüncelerinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü Tanrı onlardan böyle bir uygulama beklemedi. Babil'de kaldıkları tutsaklık günlerinde kendi kendilerine oruç günleri ve ağlama günleri belirlediler ve tutsaklıktan döndükten sonra da bu uygulamalarına devam ettiler ama Tanrı onları bereketlemiyordu. Tabi belirli ölçülerde zenginleşmişlerdi. Birçoğu kendi evini kendisi yapıyor ve oldukça rahat bir hayat yaşıyordu. Buna rağmen ağlamaya ve oruç tutmaya devam ediyorlar ve biz böyle yapıyoruz ama Tanrı bereketlemiyor diyerek söyleniyorlardı. Buradaki nokta dinsel bir uygulamanın doğru bir uygulama olup olmadığı noktasıdır. Bu nokta ya da sorun bugün yaşayan bizler için de büyük bir önem taşır. Çünkü günümüzde din adına yapılan ve yapılması zorunlu olan o kadar çok çeşitli uygulama var ki insan bu zorunluluklar karşısında ne yapacağını bazen bilemiyor. Dışta olan tüm dinsel uygulamalar insanların düşünmeye son verdikleri zamanda ortaya çıkar. İnsanlar gerçek kurtarıcı İsa Mesih'ten uzaktalarsa ya da kurtarıcıdan haberleri yoksa dinsel uygulamalara kapılmaktan ya da din adına bir şeyler yapmaktan onları alıkoyamazsınız. Ruhsal bir yaşam yaşamayan insanlar en azından çevrelerine dindar görünme ihtiyacı duyarak kendilerini çeşitli ibadet kalıplarına sokma zorunluluğunu hissederler. Bundan birkaç yüzyıl önce Avrupa'da yaşayan Hristiyanlar arasında bir din kitabı konusunda çok büyük çekişmeler ve tartışmalar yaşandı. Bazıları sanki önemliymiş gibi duanın oturarak mı yoksa çökerek mi yoksa ayakta mı yapılacağı konusunda büyük tartışmalara başladılar. Dini sadece ayin ya da dinsel töreler şeklinde görmek isteyen insanlar çoktur. Sadece ayinlere ve kuru dinsel biçimsel uygulamalara dayalı Hristiyan mezhepleri de ne yazık ki var. Bazı imanlı grupları bile kiliselerinde bazı biçimsel kalıplara bürünüyorlar. Tanrı İsrail ulusuna bir din vermişti ve bu din biçimsel ve törensel bir dindi. Bizim inancımıza göre Tanrı'nın verdiği tek biçimsel ve törensel din Museviliktir. Biçimsel ve törensel bir dinsel uygulama doğru mu yanlış mı? O zaman insanların sorduğu soru buydu. Şöyle diyorlardı. Biz oruç tutup ağlıyoruz ve dövünüyoruz ama şimdi bütün bunlar bize anlamsız ve saçma geliyor. Üstelik çok da sıkıcılar. Evet, bir sürü dinsel görevi yerine getirmek zorunda kalıyoruz ama bunların karşılığında hiçbir şeyi elde edemiyoruz. Tanrı'nın bizi bereketlediği yok, bu şeyleri yapmaya hala devam edelim mi? Şimdi karşımıza üç yönlü bir yanıt gelecek. Zekeriya peygamber Tanrı'nın bu soruyla ilgili yanıtını bu insanlara bildirecekti. Evet, Tanrı doğrudan oruç tutmanın doğru veya yanlış olduğunu söylemeyecek ama dolaylı yoldan olsa da bu soruyu yanıtlayacaktı. Dinsel uygulamalarla ilgili bu soruya üç yönlü bir yanıt verildiğini göreceğiz. Birinci yanıt şudur. Eğer dinsel uygulama doğru bir yürek yaklaşımıyla yapılıyorsa doğru bir uygulamadır. 4 ve 7. ayetler bize bunu söyler. İkinci yanıta gelince dinsel uygulama yanlış bir yürek tutumuyla yapılıyorsa bu dinsel uygulamada yanlıştır. 8 ve 14. ayetlere göre. Üçüncü yanıt ise 8. bölümde bulunur. Bu yanıta göre Tanrı'nın Yeruşalim kenti için amaçladıkları insanların yapabilecekleri herhangi bir uygulamaya bağlı olmayacaktı. Sanırım bu yanıt Mesih'in gelişini hızlandıralım diye şunları da yapalım, bunları da yapalım diyen insanlara güzel bir yanıt oluşturur. Sevgili dostum, ne yaparsanız yapın, Mesih'in gelişini bir saniye öne alamazsınız. Sen kimsin ki? Bugün bu evreni, onun yönettiğini bilmiyor musun? Senin yapabildiğin herhangi bir şey onun plan ve tasarısını değiştirir mi? Bu insanlar din adına yapılacak dinsel bir uygulamanın Tanrı'nın planlarını değiştireceğini zannediyorlardı. 8. bölümde Tanrı amaçladığı bütün şeyleri birer birer gerçekleştireceğini bu insanlara gösterecektir. Eğer yürek doğruysa dinsel uygulama da doğrudur. Zekeriya 7. bölüm 4 ve 5. ayetlerde her şeye egemen Rab bana dedi ki, bütün ülke halkına ve kahinlere sor. 70 yıldır 5. ve 7. aylarda oruç tutup dövündüğünüzde gerçekten benim için mi oruç tuttunuz diyor. 5. ve 7. aylarda oruç tutup ağladığınız zaman sözü geçer. Buradaki 5. ve 7. aylar Ağustos ve Ekim ayları demektir. O 70 yıl sözü de İsrail ulusunun 70 yıl Babil'de kaldığı sürgün yıllarına işaret eder. Bana oruç tuttunuz mu? Ya da benim için mi oruç tuttunuz? Tanrı onlara şunu soruyordu. Bu dinsel uygulamaları yaptığınızda benim için mi yapıyorsunuz? Beni onurlandırmak ve beni yüceltmek için mi bunları yapıyorsunuz? Yoksa dinsel bir zorunluluk altında kalarak benim sizi bereketleyeceğim umuduyla sevap kazanmak düşüncesiyle mi bunları yaptınız? Tanrı yapılan dinsel bir uygulamayı ne doğrudan kabul etmekte ne de doğrudan kınamaktadır. Onun önem verdiği ve dikkat ettiği nokta dinsel uygulamayı uygulayan kişinin yüreğinin niyeti ve takındığı tutumdur. Babil'den dönen Yahudiler bunca yıldır biz oruç tutuyoruz diyorlardı. Burada onların söylemek istediklerini herhalde anlıyoruz. Tanrı'ya ibadet etmek onlara artık iyice sıkıcı gelmeye başlamıştı. Oysa Rab de onlardan aynı şekilde şikayetçiydi. O da onlardan sıkıldı. Sanırım Rab'i sıkan, onu sevindirmeyen bir sürü dinsel ayin ve törenleri sizler de herhalde şimdiye kadar anlamış görmüşsünüzdür. Zekeriya 7. bölüm 6. ayette yiyip içerken kendiniz için yiyip içmiyor muydunuz diye sorar. Tanrı onlara başka bir anlamda şöyle diyor. Siz bana oruç tutmadınız ki, orucunuz biter bitmez hemen sofraya koştunuz. Yemek yerken de benim için mi yediniz? Hayır. Elçi Paulus Korint'teki imanlılara yazarken de benzer bir konuya değinerek 1. Korintliler 8. bölüm 8. ayette şöyle der. Yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz. Yersek de bir kazancımız olmaz. Daha sonra sözlerine devam eden Paulus şunları ekler. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayet. Sonuç olarak ne yer ne içerseniz ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Eğer Tanrı'nın yüceliği için oruç tutulabiliyorsa git orucunu tut. Ama bunu başka bir amaçla, Rabbi yüceltmekten başka bir niyetle yapıyorsan ya da başkalarına hoş görünmek için yapıyorsan hiç oruç tutmana gerek yok. Mesih inancı sadece pazar günü yaşanan bir inanç değildir. Pazar günü kiliseye gidip dindar görünen bir kişinin inancında samimi olup olmadığı pazartesinden cumartesi gününe kadar yaptıklarıyla kolayca belli olur. Bu bölümün geriye kalan kesiminde Tanrı İsraillerin iş, sosyal ilişkileri ve eğlenceleriyle ilgili olarak eleştiri ve uyarılarda bulunacaktır. Onların tüm bu davranışları, yaşadıkları yaşam hiç de Tanrı için yaşamadıklarını açıkça göstermekteydi. Dinsel uygulamanın doğru olup olmadığını belirleyen, dinsel uygulamanın kendisinden daha önemli olan bir noktayı oluşturur Tanrı gözünde.